Ayrım 37.
Bu ayrıcalık hem Salik kanununda hem de Ren kıyılarında oturan Frankların kanununda vardı. Kralın vasalinin öldürülmesi halinde 600 su tazminat verilmesini gerektiren bu iki kanun, Frank olsun, barbar olsun, Salik kanununa bağlı olarak yaşayan bir insan olsun, herhangi bir özgür kişinin öldürülmesi halinde mirasçılarına 200 su tazminat verilmesini buyuruyordu. Bir Romalı öldürüldüğü takdirde bu tazminat sadece 100 sudan ibaretti. Kral vasallerinin ayrıcalığı bundan ibaret değildi. Şunu da bilmek gerekir ki mahkemeye çağrılan bir kimse hakimin karşısına çıkmaz ya da hakimin verdiği emirlere uymak istemezse o zaman kralın huzuruna çıkmaya davet edilirdi. Gizlenmeye devam ederse o kişi kral da artık onu korumaz, hiç kimse onu evine kabul etmez, hiç kimse ona ekmek vermezdi. Orta halli bir yurttaşsa o kişi hemen hemen malına mülküne el konurdu. Ama kralın vasalı ise hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. Birincisi gizlenmek suretiyle suçu kabullenmiş sayılırdı. İkincisi için böyle bir şey söz konusu olamazdı. Birincisi küçük bir suç işlese hemen kaynar su işkencesine tabi tutulurdu. İkincisi ise ancak adam öldürdüğü zaman böyle bir işkenceye tabi tutulurdu. Nihayet kralın vasalı olan bir kişi başka bir vasal aleyhinde mahkemede ant içmeye zorlanamazdı. Bu ayrıcalıklar gün geçtikçe artıyordu. Nihayet Karloman'ın şu kapitüleri kralın vasallerine böyle bir hak tanımak suretiyle onlara şereflerinin en büyüğünü verdi. Kral vasalleri kendi ağızlarıyla değil ancak vasallerinin ağızlarıyla ant içmeye zorlanabilirlerdi. Bundan başka kral vasallığı ünvanını taşıyan kişi orduya katılmadığı takdirde şöyle bir cezaya çarptırılırdı. Hizmetten kaçtığı gün sayısı kadar gün et yemekten ve şarap içmekten yoksun edilirdi. Ama savaşta kontun peşi sıra gitmeyen özgür kişi 60 su tazminat öderdi. Bu parayı ödeyinceye kadar da köle muamelesi görürdü. Şu halde kral vasali olmayan Frankların ve özellikle Romalıların bu vasallığı elde etmeye çalışmış olmaları ve ellerindeki mülklerden yoksun kalmak için çare olarak bunları krala verdikten sonra tımar şeklinde geri almayı ve mirasçılarını krala bildirmeyi akıl etmiş olmaları ihtimali vardı. Bu alışkı böylece devam edip gitti. Özellikle Karolenjilerin o karışık hükümetleri zamanında bu olaylara sık sık tesadüf edildi. Çünkü o çağda herkes bir koruyucuya muhtaçtı. Herkes öteki senyörlerle birleşmeye ve ortada politik bir krallık idaresi mevcut olmadığı için adeta derebeylik idaresine girmeye çalışıyordu. Çeşitli fermanlardan da anlaşılacağı gibi aynı durum kapeler zamanında da devam etti. Senyörler yine ya malikanelerini krala verip tımar şeklinde geri alıyorlardı ya da malikane olarak gösterip tımar şeklini vermek suretiyle bu işi yapıyorlardı. Bu çeşit tımarlara fief de reprise adı veriliyordu. Dipnot, fief de reprise adından da anlaşılacağı gibi yeniden alınmış tımar demektir. Böylece senyörler kralın himayesini sağlıyorlardı adeta. Bu o demek değildi, tımar sahibi olanlar tımarlarını iyi bir aile babası gibi yönetirlerdi. Her ne kadar özgür kişiler tımar sahibi olmayı istedilerse de buraları çıkar sağlayan yerler gibi yönetmekten de geri kalmadılar. Bunun içindir ki şimdiye dek gelmiş geçmiş hükümdarların en titizi ve en uzağa göreni olan Şarlman'ın kendi mülkleri lehine kişilerin tımarlarını itibardan düşürmelerine engel olmak için bir sürü tüzük çıkardığını görüyoruz. Bu da onun zamanında gelir sağlayan mülklerin çoğunun ancak hayatı boyunca verildiğini, bu çeşit mülklerden çok babadan oğula geçen mülklere değer verildiğini gösterir. Ama bu da yine kişilerin özgür insan olmaktansa kralın vasali olmayı tercih etmelerine engel olmuyordu. Tımarın bir bölümüne sahip olmayı tercih etmenin bazı nedenleri olabilirdi ama kişi hiçbir zaman itibarını yitirmek istemezdi. Şalman'ın bir kapitülerde bazı yerlerde tımarlarını mülk olarak veren, sonra yine mülk şeklinde satın alan kişiler bulunmasından yakındığını biliyorum. Ama ben mülkün gelire tercih edilmediğini söylemiyorum ki. Ben sadece bir mülkü mirasçılara geçebilecek bir tımar haline sokmak olanağı ortaya çıktı mı, bunu yapmaktan büyük çıkarlar sağlıyorlardı diyorum. Söz konusu formülün de ileri sürdüğü bundan ibarettir. Konu 9. Nasıl oldu da kilise mülkleri tımar şeklini aldı? Hazineye bağlı mülkler, frankları yeni savaşlara sürüklemek için krallar tarafından hediye edilmekten başka bir şeye yaramazdı. Söz konusu savaşlar da zaten bu mülklerin durmadan artmasını sağlardı. Milletin düşüncesi de bu hareket tarzına uygundu. Ama zamanla hediyelerin veriliş tarzı değişti. Clovis'in torunu Chilperic'in bir nutku var elimizde. Bu nutukta onun bütün malının mülkünün kiliseye verilmesinden yakındığını görüyoruz. Hazinemiz eridi diyor bu nutkunda Chilperic. Bize ait malların tümü kiliseye verildi. Memlekette egemenlik piskoposların elinde. Şan ve şeref hep onlarda, bizim elimizde ise hiçbir şey yok. Bunun üzerine senyörlere hiçbir şey yapamayan saray başkanları bu kez kiliseleri soyup soğana çevirmeye başladılar. Pepe'nin Nöstri'ye girmek için ileri sürdüğü nedenlerden biri de kiliseyi bütün mallarından yoksun eden kralları, yani saray başkanlarını durdurmak amacıyla bu ülkeye papazlar tarafından çağrılmış olmasıydı. Ostrazi saray başkanları yani Pepenler, kiliseye Nöstri ile Burgonya'dakinden daha yumuşak muamele etmişlerdi. Bunun böyle olduğunu Pepenlerin dini bütünlüğünü ve cömertliğini övmekte birbirleriyle adeta yarışan keşişlerin tuttukları hatıralardan anlamak mümkündür. Kilisenin başta gelen yerlerini kendilerine ayırmışlardı Pepenler. Chilperic'in piskoposlara dediği gibi bir karga başka bir karganın gözünü oymaz. Pasepen Nöstri ile Burgonya'ya kendine bağladı. Ama saray başkanlarıyla kralları mahvetmek için kiliselere edilen tecavüzleri ileri sürdüğünden artık itibarını kaybetmekten ve milletle alay ettiğini açıkça belli etmekten kiliselerin mallarını mülklerini ellerinden alamazdı. Bununla beraber iki büyük ülkenin istilası ve karşı tarafın yıkılması komutanlarını tatmin edecek kadar olanak sağladı kendisine. Pepin, papaz sınıfını korumak suretiyle krallığa hakim oldu. Oğlu Charles Martel ise ancak kiliseyi baskı altında tutmak suretiyle egemenliğini devam ettirebildi. Krallık mallarıyla hazine mallarının bir kısmının ya hayat boyunca ya da mülk olarak soylulara verildiğini, yoksul zengin gözetmeden kim ne verirse hemen alan kilisenin de mülklerin çoğunu eline geçirdiğini gören bu hükümdar, kiliselerin mallarına el atmaya başladı. İlk bölmedeki tımarlardan eser kalmadığı için de tımarları yeniden böldü. Kilise mallarıyla bizzat kiliseleri kendine ve komutanlarına ayırdı. Ve alelade hastalıklardan farklı olarak aşırılığı ölçüsünde tedavisi kolaylaşan bir hastalığı bir kötüye kullanmayı böylece ortadan kaldırmış oldu. Konu 10. Papaz sınıfının zenginliği. Papaz sınıfı o kadar çok mal sahibiydi ki bu kadar mala sahip olmak için 3 sülale zamanında krallığın bütün mallarının birkaç kere onlara verilmiş olması gerekirdi. Krallar olsun, soylular olsun, halk olsun, Allah'tan ki verdiği gibi geri almasını da bildi. Merovenjler zamanında aşırı inanç, kiliselerin kurulmasını sağladı. Ama krallıkta hüküm süren askeri zihniyet, bu kiliselerin savaşçılara verilmesini gerektirdi. Onlar da çocukları arasında böldüler kiliseleri. Manastırlara gelir sağlayan ne kadar çok mülk varmış meğer. Karolenj kralları ellerini açıp durmadan dağıttılar. Derken Norman istilası başladı. Onlar da özellikle manastırlara saldırdılar. Kiliselere ait yerleri aradılar. Keşişlerin nesi var nesi yoksa yakıp yıktılar. Çünkü putlarının tahriplerini kendilerini kuzeye doğru kaçmaya zorlayan Şarlman'ın bütün kötülüklerini hep onlardan biliyorlardı. 40-50 yılın unutturamadığı bir kindi bu. Sonunda papaz sınıfı bir hayli kayıplı çıktı işin içinden. Mallarını mülklerini geri istemek cesaretini gösteren keşiş sayısı çok azdı. Bütün mesele kapelerin dini bütünlüğüne ve cömertliğine bağlıydı. O çağlarda millet arasında yayılmış olan kanılarla inançlar, eğer azla yetinen kişiler olsalardı muhakkak ki laikleri mallarından mülklerinden ederdi. Ama papaz sınıfının iddiaları vardı, laikler de onlardan aşağı kalmıyorlardı. Ölmek üzere olan kişi malını mülkünü kiliseye vermeye kalksa mirasçısı hemen geri alıyordu. Senyörlerle piskoposlar, soylularla manastır başkanları devamlı olarak çekişiyorlardı. Papaz sınıfı fazla sıkıştırılmış olacak ki bazı senyörlerin himayesine sığınmak zorunda kaldı. Bu senyörler de bir süre onları savundular, arkasından da ellerindeki malları almaya kalktılar. Kapeler zamanında hükümetin daha düzenli bir şekil alması, papaz sınıfının mallarını mülklerini arttırmasına sebep oldu. Derken Kalvinistler ortaya çıktılar ve kiliselerde altın gümüş ne buldularsa hepsini para haline soktular. Papaz sınıfı bu durum karşısında malını mülkünü nasıl emniyet altına alabilirdi? Öyle ya kendi hayatları bile emniyette değildi. Onlar din üzerine münakaşa ederlerken başkaları arşivlerini yağma edip yakıyorlardı. Her gün biraz daha yıkılan soylulardan, artık ellerinde olmayan ya da binbir şekilde rehin edilmiş olan şeyleri geri istemekte ne mana olabilirdi? Papaz sınıfı durmadan toplayan, durmadan veren bir sınıftır. Hala da toplamakta. Konu 11. Charles Martel zamanında Avrupa'nın durumu. Papaz sınıfının malını mülkünü elinden almaya karar veren Charles Martel bu işe çok elverişli bir durumdaydı. Savaş adamları bir yandan korkuyorlardı ondan, bir yandan da seviyorlardı onu. O da onlar için çalışıyordu. Müslümanlara karşı açtığı savaşlar için gerekli nedenler gösterebiliyordu. Papaz sınıfı kendisinden nefret ediyordu ama onun da papaz sınıfına ihtiyacı yoktu. Ona ihtiyacı olan papa ise kollarını açmaktan geri kalmıyordu. 3. Gregoire'ın kendisine gönderdiği büyükelçiyi herkes hatırlar. Bu iki kuvvet birbirine iyice bağlandı. İhtiyaçları vardı birbirlerine de ondan. Lombarlarla Yunanlılara karşı koymak için papanın franklara ihtiyacı vardı. Yunanlıların burnunu kırmak, Lombarları engellemek, kendi topraklarında daha da kuvvetli bir duruma gelmek, elinde bulunan ünvanlarla sonradan çocuklarının alacakları ünvanların itibarını korumak için. Charles Martel'in de papaya ihtiyacı vardı. Bu hale göre giriştiği işte başarıya ulaşması kesindi. Orlean piskoposu Saint-Ruche, bütün hükümdarları hayrette bırakan bir rüya gördü. Bu konuda Reims'te toplanmış piskoposların, Charles Le Chauve'un topraklarına girmiş olan Louis Le Germanique yazmış olduğu mektuptan söz etmem gerekir. Çünkü bu mektup o zamanki durumla ruh haletini bize çok güzel bir şekilde gösterebilir. Piskoposlar mektuplarında şöyle diyorlardı. Gökyüzüne yükselen Saint-Ruche, ahiret günü İsa ile birlikte bulunacak olan velilerin emriyle cehennemin alt katına alınmış bulunan Charles Martel'i gördü. Adı geçen kiliselerin malını mülkünü elinden aldığı, böylece kiliselere hibede bulunanların bütün günahlarını yüklendiği için vaktinden önce cehenneme atılmış bulunuyordu. Kral Pepin bu konuda bir ruhani meclis topladı. Kilise mallarından kurtarabildiklerinin hepsini yine kiliseye iade etti. Akitanya dükası Vefre ile aralarında çıkan anlaşmazlıktan ötürü bu malların ancak bir bölümünü kurtarabildiği için kiliselere uzun vadeli senetler verdi ve laiklerin kiliselerden almış oldukları mallar karşılığında bir ondalık vermesi gerektiğine, ayrıca her evin yine kiliseye 12 deniye ödemesi gerektiğine karar verdi. Dipnot, deniye 121 sayılı nota bak. Kilise mallarını Şalman dağıtmadı, tersine düzenlediği bir kapitülerle ne kendisinin ne de haleflerinin böyle bir şey yapmayacaklarını taahhüt etti. Psikoposların ileri sürdükleri bütün bu hususlar yazılı olup, aralarında birçoğunun bunları iki kral babası olan Louis Le Debonair'den duydukları sabittir. Kral Pepe'nin psikoposların bu mektubunda sözü geçen tüzüğü Leptin'de toplanan ruhani meclis tarafından yapılmıştır. Kilisenin bir çıkarı vardı bu tüzükten. Kilise mallarını ellerinde bulunduranlar muvakkat bir zaman için bu haklarını kullanabileceklerdi. Hem zaten bir yandan ondalık, bir yandan da kendine ait olan ama muvakkat bir zaman için elinden çıkmış olan her ev başına 12 denye alıyordu kilise. Ama bu palyatif bir tedbirdi. Hastalık kökünden yok edilmiş değildi. Buna bile itiraz edenler oldu. Pepin de kapitülerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu kez kral yalnız ondalık ödemeyi, ev başına 12 denye vermeyi değil, psikoposluk ya da manastır binalarına bakmayı da laiklere emrediyor, aksi takdirde mallarının geri alınacağını bildiriyordu. Şarlman, Pepe'nin bu tüzüğünü yeniledi. Şarlman'ın kilise mallarını savaşçılara dağıtmayacağını kendisi ve halefleri adına taahhüt etmiş olduğu hakkında psikoposların aynı mektupta söyledikleri sözler, bu hükümdarın 803 yılında Aix-la-Chapelle'de papaz sınıfının bu konudaki endişelerini gidermek için çıkardığı kapitülere uygundur. Ama daha önce verilmiş olan mallara kimse dokunmamıştır. Psikoposlar Louis Le Debonair'in de Charlemagne gibi davrandığını, kilise mallarını askerlere dağıtmadığını söylüyorlar ki onların bu sözleri de doğrudur. Bununla beraber eskiden yapılmış kötüye kullanmalar öyle aşırı bir şekil almıştı ki, Louis Le Debonair'in çocukları zamanında laikler, psikoposların rızasını almadan istedikleri zaman keşişleri kiliselerine yerleştiriyorlar, istedikleri zaman da kollarından tutup dışarı atıyorlardı. Kiliseler mirasçılar arasında paylaşılıyordu. Aşırı derecede kötü bir şekilde bakıldığı zaman da psikoposlar tutup kutsal eşyayı almaktan başka çare bulamıyorlardı. Kompen kapitülleri gereğince kralın temsilcisi bütün manastırları psikoposla birlikte ve buraları elinde bulunduran kişinin yanında dolaşabilecekti. Bu genel kural kötüye kullanmanın genel bir hal aldığını gösterir. Bu o demek değil ki kilise mallarının geri verilmesi için kanun yoktu. Papa manastırların tensikindeki ihmalden ötürü psikoposlara çıkıştığı zaman psikoposlar Charles Le Chauve'a mektup yazmışlar, suçlu olmadıkları için Papa'nın bu sisteminden alınmadıklarını söylemişler ve millet kurultaylarında verilen sözleri, alınan kararları, ortaya atılan tüzükleri bir kere daha hatırlatmışlardı. Gerçekten de 9 tane karar ortaya atabildiklerini görüyoruz. Ülkede herkes birbiriyle çekişiyordu. Derken Normanlar çıka geldi ve ortalığı yatıştırmaya muvaffak oldular. Konu 12. Ondalığın kuruluşu. Kral Pepin zamanında yapılan tüzükler kiliseye gerçek huzurundan çok bir huzur umudu vermişti. Ve nasıl ki Charles Martel bütün devlet mallarını papaz sınıfının elinde bulduysa, Charlemagne de bütün kilise mallarını savaşçıların elinde buldu. Kilisenin elinden alınmış olanı ona geri vermek olanaksızdı. Milletin içinde bulunduğu şartlarsa bu durumu olduğundan daha da kötü bir şekle sokuyordu. Öte yandan papaz, tapınak, bilgi yok diye Hristiyanlığın ölmesine de izin vermek olanaksızdı. Sonunda Charlemagne ondalık dediğimiz geliri ortaya atmak zorunda kaldı. Bu yeni gelirin papaz sınıfına şu iyiliği oldu. Yalnız kiliseye verildiği için kötüye kullanmaları meydana çıkarmakta güçlük çekilmedi. Bu yeni gelirin kuruluşunu daha eski tarihlere götürmek isteyenler oldu. Ama gösterilen belgeler bile bu belgeleri gösterenlere karşı tanıklıkta bulunuyor. Clotaire kanunu yalnız kilise mallarından bazı ondalıkların alınamayacağını söylemekle yetinir. Şu halde kilise, ondalık almak şöyle dursun, kendini bazı ondalıkları ödemekten kurtarmaya bakıyordu. 585 yılında toplanan ve ondalık ödenmesine emir buyuran 2. Macon Ruhani Meclisi, bu ondalıkların çok eski çağlarda ödendiğini söyler. Söyler ama meclis toplandığı sırada böyle bir paranın ödenmediğini de sözlerine ilave eder. Şarlman'dan önce papazların kutsal kitabı açıp, Levitik'te gösterilen hibeler ve teberrular üzerinde vaazda bulunduklarından kim kuşku duyabilir? Dipnot, Levitik, Ahde Atik'te Musa'nın 5 kitabından üçüncüsü, Mısır'dan çıkışın 2. yılının ilk ayında olup bitenleri anlatır. Yahudi dininin tapma şekillerini betimleyen kitap. Ben de diyorum ki ondalık bu hükümdardan önce papalar tarafından söz konusu edilmiş ama henüz uygulanmaya başlanmamıştı. Kral Pepin zamanında yapılan tüzüklerin kilise mallarını tımar şeklinde ellerine geçirmiş olan kimseleri ondalık ödemeye ve kiliseleri onarmaya mecbur tuttuklarını daha önce de söylemiştik. Doğruluğu üzerinde münakaşa edilmesi olanaksız bir kanunla memleketin başlıca büyüklerini örnek almaya zorlamak hani pek öyle küçümsenecek bir şey değildi. Şarlman daha da ileri gitti. Willis kapitüleriyle bizzat kendi mülklerini ondalık ödemeye mecbur etti. Bu örnek öteki örneklerden de büyüktü. Ama aşağı halk tabakası böyle örneklere uyarak kendi menfaatlerinden fedakarlık edecek karakterde değildi. Frankfurt'ta toplanan ruhani meclis ondalığın ödenmesi için halka daha zorunlu bir neden gösterdi. Çıkarılan kapitülerde son defa kıtlık olduğu zaman buğday başaklarının içi boş çıktığı, bunun şeytanın işi olduğu, hatta ondalık ödemeyenlere şeytanın musallat olacağı söyleniyordu. Şu halde ellerinde kilise malı bulunduranlar ondalık ödemek zorundaydılar. Sonunda bu ondalığı herkesin ödemesi gerektiğine karar verdiler. Şarlman'ın tasarısı önceleri başarı elde etmedi. Millete çok ağır geldi bu yük. Yahudilerde ondalık devletin kuruluşuna girmiş bir şeydi. Ama burada ondalık ödeme işi krallığın kuruluşundan tüm ayrı bir şeydi. Lombard kanunlarına ek hükümlerde ondalık ödeme işinin medeni kanunlar tarafından ne güçlüklerle kabul edildiğini görmek mümkündür. Ruhani meclislerin verdiği kararlara bakılırsa, ondalığın kabulünde dinsel kanunların çıkardığı güçlükleri de görmek mümkün olur. Sonunda halk sonradan geri almak şartıyla ondalık ödemeyi kabul etti. Louis le Debonair ile oğlu İmparator Lothair'in kanunları böyle bir şeye izin vermedi. Ondalığın uygulanması için Şarlman'ın çıkardığı kanunlar bir zorunluluk sonucuydu. Onlarda yalnız dinsel nedenler ortaya atılmıştı, boş inançlara yer verilmemişti. Kiliselerin onarılması için, yoksullar için, piskoposlar için, keşişler için diye ondalığın dörde bölünmesi, amacının kiliseyi kaybetmiş olduğu o sabit ve istikrarlı duruma tekrar kavuşturmak olduğunu gösterir. Zaten vasiyetname de atası Charles Martel'in yapmış olduğu kötülükleri tamir etmek niyetinde olduğunu gösterir. Menkul servetini 3 eşit bölüme ayırdı. Bu 3 bölümden ikisinin imparatorluk dahilindeki 21 başpiskoposluk arasında paylaşılmasını istedi. Her bölümde bir başpiskoposlukla o başpiskoposluğa bağlı piskoposluklar arasında bölünecekti.